Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatihâ ve kullu muhtesetun bid'ah ve kullu bid'atun zalale ve kullu zalaletun finnâr. Rabbi ri yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. İnşallah peygamberlerin, rasullerin aleyhisselam onu şaştığı durumlar Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle okuyacağız. İnsanlar yaşadı, çoğaldı, millet hayatı başladı. Başlayan bu yeni hayat biçimiyle birlikte inanç yönünden önemli sapmalar da oldu. Yani Adem Aleyhisselam'dan sonra işte İdris Aleyhisselam, onların kavim gönderilmiş oldukları, yaşamış oldukları toplumda bir takım değişmeler oldu. Dinin safiyetinde bir takım bozulmalar başladı. Millet de etkisiyle hak inançtan ayrıldı. Putperestlikte karar kıldı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmin özellikleri, inanç ve sosyal yapısı Kur'an-ı Kerim'de ifadesini şöyle buldu. Birincisi putçu idiler. Bir de şöyle dediler. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Veddi, Süvayı, Yegus'u, Yeuk'u, Nesri asla bırakmayın. Bunların ne olduğunu az sonra inşallah göreceğiz. Nuh suresi 23. ayetinde geçiyor bu. Puta tapmak Allah'a karşı en büyük saygısızlık ve haksızlıktı. Taştan, tunçtan, çelikten heykellere saygılar duymak da, sunmak da öyleydi. Allah'a isyandı, azgınlıktı. Zalim diler, onlar çok zalim, çok azgın kişilerin ta kendileriydi ayetteki ifadeyle. Azgının bir anlamda fasık demekti. Onlar da öyleydi. Fasıktılar. Onlar fasık, günahkar, yoldan çıkmış bir milletti. Günahkar olunca, yoldan çıkınca kötü olmamaya imkan mı vardır? Kötüydüler. Gerçekten onlar kötü bir milletti. 77. ayetinde belirtildiği üzere. İnanca ve ahlaka aykırı böyle bir sapmaların, bu önemli sapmaların kaynağı neydi? Hak inançtan uzak olmalarıydı. İnançsızın vicdanı olur muydu ki? Vicdan, onlar kalp gözleri, vicdanları körelmiş bir güruh idiler. Kalp nasıl kirlenir, vicdan nasıl körelirdi? İnsan nasıl azgınlaşır, nasıl inansızlık karanlığına düşerdi? Bunların hepsi olurdu kişi Allah'a kul olmayınca, ilah diye puta tapınca. İnsan Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek için yaratılmıştı. Nuh milleti kulluk yapıyordu ama Allah'a değil putlara ibadet ediyorlardı. Bu böyle sürecek miydi? Batılın hakkı olmayan iktidarı devam edecek miydi? Aleyhisselam gönderdi. Nuh Aleyhisselam'ın görevini Kur'an'da şöyle haber verdi. Kendilerine can yakıcı bir azap gelmezden önce onları uyar diye Nuh'u milletine gönderdik. Nuh oldu. Ulul azm peygamberlerin ilki sayıldı. Allah'tan vahiy aldı. Nuh'dan önce inanmış bir kuldu. Çok şükredendi. Duası makbuldü. Kendisinden misak almıştı. Sapıklıkta direnenleri açık ve şiddetle korkutucu apaçık ve şiddetle korkutucuydu. Nuh görevine başladı. Şöyle dedi. Ey milletim, Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Şimdi bir tebliğ yapıyor. Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim, ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani kişi davet, tevhide davet noktasında yegane gayesi Allah'ın rızası olmalıdır. Allah'ın buna karşılık vereceği sevabı olmalıdır. Ne zaman insanlarda onların, insanların elindeki makama karşı veyahut mala karşı, kadına karşı, herhangi bir menfaate karşı bir meyil olursa hakkı tebliğ etmekten inhiraf ediyorlar. Günümüzde olduğu gibi. Gerçeği söylemeyen bir takım ilim ehlinin neden bu hale düştüklerinde Bir işaret var bu ayette. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. Demiyorum diyor bak. Hakk'a davet eden kişinin bu davetinde ücret istememesi, insanlardan bir karşılık beklememesi en önemli hasletlerden birisi. Ben için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Doğrusu ben hakkınızda can yakıcı bir günün azabından korkuyorum. Sapığa azap en büyük korkuydu. Azabı haber veren de korkutucuydu. Korkuyu duymamak için korkutucuyu dinlememek kendilerince en kestirme yoldu. Yönetenlerin azaptan payları yönetilenlerden daha boldu. Bu yüzden ilk karşı çıkış da onlardan oldu. Yani idarecilerden, o günkü otoritelerden, günümüzde de olduğu gibi. Yani fasıklar, Allah yolundan çıkmış kimseler, cehennemden bahsedilmesinden müthiş tiksinirler. Ya cennetten bahseden ayet hadis yok, İşte hep cehennemden bahsediliyor, insanlar korkutuluyor falan filan diyerek hemen serzenişte bulunduklarını görüyoruz. İşte dini öcü gibi göstermeye çalışıyorlar da, hep cehennemden bahsediyor hocalar da. Aslında bundan korkuyorlar da bunu bir türlü düşünmek istemiyorlar. Derden olmasını düşünmek istemiyorlar. İnkarcı ileri gelenleri, senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Daha başlangıçta sen bizim ayak takımı dışında kimsenin uyduğunu görmüyoruz sana. Sizin bizden bir üstünlüğünüz de yoktur. Böyle diyorlardı. Bakın bunun, sen sanki yapmıyor mu? Sen sanki şunu şöyle yapmıyor mu? Sanki senin çocuğun şöyle yapmıyor mu? Senin hanımın böyle yapmıyor mu? Gibi hemen farklı bir savunmaya geçerler. Veya sana bir kusur bulamazsa, işte falanca da camiye gidiyor ama şurada şunu yapıyor, burada bunu yapıyor. Hemen suçu kendilerinden alıp başkalarına yansıtmak için başka yollar arıyorlar. Burada demek ki
var ki şunu bunu yapıyor.
Demek ki peygamberlerin davetine bu şekilde fasıklar, günahkarlar, kafirler, müşrikler tarafından tepki gelmesi normal bir şey. Bak daha başka ne diyorlarmış. Biz senin apaçık bir sapıklıkta olduğunu görüyoruz dediler. Tebliğ eden insanlara da söyleniyor. O yüzden bunu çok görmemek lazım. Peygamberlere bile söylenmiş.
Tarikatta kan da sapığıdık, şimdi de sapığıdık.
Yani tarikatta bile olsan insanlara sonuçta ne yapıyorsun? Günah işlememesini söylüyorsun. Yani insanlara tutup işte gel Abdülkadir Geylani'ye yalvar demiyorduk ki biz. Allah affetsin. Deliydi. Çünkü deli kendince akıllıydı. Nuh Aleyhisselam'ın milleti içinde bulundukları sapıklıktan kendilerini kurtarmaya çalışan peygamberleri sapıklıkla suçladılar peygamberi. Hastalıklarını Allah elçisinde görmeye ve göstermeye başladılar. Bu ne garip tecelliydi. Nuh Aleyhisselam sapıklara şöyle cevap verdi. Ey milletim, bende bir sapıklık yoktur. Ancak ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim. Rabbimin sözlerini size bildiriyor, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğinizi Allah katından ben biliyorum. Sakınmanızı ve böylece rahmete uğramanızı sağlamak üzere sizi uyarmak için aranızdan biri vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaşıyorsunuz? Ey millet, fikriniz nedir? Eğer ben Rabbimden verilen açık bir delil üzerindeyse, bir de Allah bana kendi katından bir peygamberlik vermiş de size onu görecek göz verilmemişse, istemediğiniz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Bunlar hep ayetlerden derleme. Ey milletim, buna karşılık ben sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Yani dünya ise ben sizin dünyanızı yıkmanızı veyahut da onu bana vermenizi, dünya konusunda zarar etmenizi de istemiyorum. Hangi istiyorsunuz?
Hahamlar, papazlar istiyor ya.
Evet.
Din adamı kisvesin dediler.
Cemaatler para topluyor. Etmez.
Daha bunun şeyini de şöyle genişletiyor.
Şimdi şöyle düşünün. Bu adam falan ya da filan cemaat, hiç fark etmez. Bu adam biz diyor hizmet ediyoruz diyor. Vatandaştan para topluyor değil mi? Bu vatandaşa muhtaç bir haldeyken, onlardan para toplamaya muhtaç veyahut da onlardan beklenti içerisindeyken onlara hakkı nasıl anlatır? Siz yanlış yapıyorsunuz derse bir daha onlara para verirler mi? Vermezler. İşte hakkı gizlemekte en büyük sebeplerden birisi de bu. Bu incelik var bu ayette. Onu demeye çalışıyorum yani. Aleyhisselam'ın davasını anlamak yerine Milletin ileri gelenleri etrafındakilere baktılar. Müminlerin fakir ve zayıf oluşlarını başına kalktılar. Sana mı inanacağız? Sana en rezil kimseler uymaktadır, dediler. Davası kadar davasının bağlılarını da savundu. İthama uygun cevapta bulundu. İnananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablarıyla karşılaşacaklar. Fakat ben sizi cahil bir millet olarak görüyorum. Ey milletim, onları kovarsam Allah'a karşı beni kim savunur? Düşünmez misiniz? Küçük gördüklerinize Allah iyilik vermeyecektir diyemem. İçlerinde olanı Allah daha iyi bilir. Milletin ileri gelenleri Nuh Aleyhisselam'ın bu sözlerinden hoşlanmadılar. İnananları müdafaadan Nuh Aleyhisselam'ı caydıramadılar. Halkın sapıklıkla devam etmesi için Nuh Aleyhisselam'ı şöyle tanımladılar. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Allah dilemiş olsaydı melekleri indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle bir şey işitmedik. Bu adam da nedense biraz delilik var. Bir süreye kadar onu gözetleyin dediler. Yani kendi haline bırakın. Hareketlerini takibe başladılar. Fakat Nuh Aleyhisselam'ı susturamadılar. Ey milletim, eğer durumum Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, ki ben Allah'a güvenmişimdir, siz ve koştuğunuz ortaklar el birliği edin. Yapacağınız iş sonra size bir tasa vermesin. Sonra onu bana uygulayın ve bana mühlet vermeyin. Nuh Aleyhisselam hemen yegane güç kaynağına döndü ve el açtı Allah'a. Rabbim, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et, dedi. Peygamberlerin bu tevhid mücadelesini anlatmasında bizlere pek çok işaretten, tehdidinden, aşağılamasından, iftira atmasından çekinmeden hak davasını tebliğ etmek ve Allah'a dua etmek, Allah'tan yardım istemek. Bunlar hep bize birer örnek olarak sunuluyor. Sapıklar gözetim uygulamasında başarılı olamadılar. Nuh Aleyhisselam'ı görevinden alıkoyamadılar. Onun karşısında yenik düştükçe azdılar. Azgınlık da son hadde vardılar. Kendi belalarını kendileri istediler. Ey Nuh, bizimle tartıştın. Hem de çok tartıştın. Doğru sözlüysen tehdit ettiğin azabı başımıza getir, dediler. Nuh Aleyhisselam yetki sınırını ve Allah'ın tasavvurunu onlara hatırlattı. Dilerse onu başınıza ancak Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Allah sizi azdırmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir, ona döneceksiniz. Bitiremedikleri Nuh Aleyhisselam'ı ölümle tehdit ettiler. Öldürmek her azgın ve zalimin en belirli adetiydi. Onlar da böyle yaptılar. Ey Nuh, sen bu dediğinden vazgeçmezsen gerçekten taşlanmışlardan olacaksın. Taşlanmak değil, davadan vazgeçmek ölüm ifade ederdi. Yani taşlanmak değil de davadan vazgeçmek ölümdü. Azgın bunu nereden bilirdi? Bilemediler, bilemeyecekler, dedi. Uzun yıllar geçti, çok az kişi hakkı seçti. Çoğunluk giderek düşmanlıkta derinleşti. Düşmanlıkları öldürme tehdidiyle kesinleşti. Nuh Aleyhisselam için bir kişiyi daha iman aydınlığına çıkarabilmek en büyük hedefti. Bunun için her gün artan bir gayret sarf etti. Geceyi gündüze kattı, sapıkları imana kavuşturma arzusu arttıkça arttı. Nuh Aleyhisselam ile millet arasındaki tevhid mücadelesi olanca hızıyla devam ederken Allah'tan gelen bir emirle iş başka bir yön aldı. Allah'ın emri şöyleydi. Haberin olsun, önceden iman edenlerden başka milletinden hiçbiri asla iman etmeyecek. Bu şeylerden, eziyet ve yalanlamalarından ötürü kederlenme. Ne edinelim olmayacak, diyordu Allah-u Teala. Artık kederlenme onlar için. Milletinden hiçbiri asla iman etmeyecek. Nuh Ali en katısıyla karşılaşmıştı. Milleti demek ki inanmayacaktı. Azgınlık ve putçuluk karanlığından kurtulamayacaktı. Milletini iman ışığına kavuşturamayacaktı. Allah'ın iman etmeyecekler hükmü karşısında Nuh Aleyhisselam durdu. Belki üzülecekti. Teselliyi o halde yaptıkları şeylerden kederlenmeme halindeki Allah emrinde buldu. Geçmiş yılları hatırladı, yaptıklarını andı ve şöyle dedi. Ben yenildim, bana yardım et. Nuh Aleyhisselam 950 sene ömür sürmüş birisi. Rab adı, benimle onların arasında sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar. Nuh Aleyhisselam ilahi hükme elbette razıydı. Onun görevi insanları iman aydınlığına kavuşturmak için çalışmaktı. çalıştı hem nasıl çalıştı. Nuh aleyhisselam ile millet arasındaki tevhid mücadelesi ve bu mücadelede kullandığı usuller kendi adını taşıyan surede şöyle özetlendi. Rabbim, doğrusu ben milletimi gece gündüz çağırdım. Fakat benim çağırmam sadece benden uzaklıklarını artırdı. Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra doğrusu ben onları açıkça çağırdım. Sonra onları açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim. Dedim ki, bağışlanma dileyin. Doğrusu o çok bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin, sizi mallar ve oğullarla desteklesin, sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın. Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Halbuki sizi merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?
Ne diyor?
Allah'ın göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?
O ayet mi?
Ayet bunlar. Nuh Aleyhisselam 15. ayetine 28. ayetine kadar. Aralarında aya aydınlık vermiş ve güneşin ışık saçmasını sağlamıştır. Allah sizi yerden bitirir gibi yetiştirmiştir. Sonra sizi oraya döndürür ve yine oradan çıkarır. Allah arzı bir döşek yapmıştır. Onun geniş yollarında gezesiniz diye. Rabbim doğrusu bunlar bana baş kaldırdılar ve malı, çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular. Birbirinden büyük düzenler kurdular. İnsanlara sakın tanrılarınızı bırakmayın. Ved, Süva, Yeğus, Yeuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler. Onu sapıttılar. Rabbim, sen bu zalimlerin sadece şaşkınlığını artır. Rabbim, yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma. Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve çok inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. Babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla, yalnız zalimleri yok et. Nuh Aleyhisselam'ın bu arzu halinin amacı, birinci derecede peygamberlik görevinin hesabını vermekti. Bu arada tevhid mücadelesinin dayandığı temelleri ve kullandığı usulleri göstermekti. Nuh Aleyhisselam milletini hakka çağırırken durmadı, yorulmadı, bıkmadı. Tek tek söyledi, topluca çağırdı, açıktan konuştu, gizli anlattı, yüksek sesle seslendi, dış dünyaya, göklerin yaratılışına, ayın ışık alışına, güneşin ışık dağıtışına, yağmurun yağmasına, toprağın yetiştiriciliğine, Allah'ın kendilerine verdiği çocuk ve mal nimetlerine dikkat etmeye, öz nefislerini incelemeye ve bunlardan ibret alıp Allah'a inanmaya çağırdı. Allah'ı birlemeye çağırdı. Davetçilerinin vasıflarını ve çalışma usullerini ilk defa açıkladı. Bu yönde ilk örnek oldu. Usul güzeldi, çalışma yerindeydi ama tesir Allah'a aitti.
Abi hanımı nasıl oldu Nuh Aleyhisselam?
Anlatmıyorum.
Cehenneme gitti diyenler vardı da ben gelmedim hayatta. Bu oğlunu biliyorsun. Aferin.
Kur'an-ı Kerim'e göre ilk din hak dindi. Adem Aleyhisselam'ın getirdiği idi. İslam'dı. Bu dinde ancak Allah'a ibadet edilirdi. Allah birdi. Ondan başka yaratıcı yoktu, yoktur. Nuh Aleyhisselam'ın milletinde tapınılan putlar vardı. Bunlar Ved, Süva, Yeğus, Yeuk ve Nesr adlarındaydı. Ved erkek, Süva kadın, Yeğus aslan, Yeuk at, Nesir kartal şeklindeydi.
Ata kartaladı.
Bu putlar neden yapılmış, niye yapılmış, niçin tapılmıştı? Ebu Cafer Muhammed İbni Bakır Hazretlerine dayandırılan bir rivayet şöyleydi. Ved milleti içinde sevilen Müslüman bir erkekti. Ölümünde milleti çok üzüldü, ağlaştılar, Babil civarında kabri başında toplaştılar, matem tuttular. Bu durumu fırsat bilen şeytan, isterseniz ben onun bir suretini, heykelini yapayım dedi, yaptı. Başlangıçta milletçe sevilen kişileri anmak ve hatıralarını yaşatmak için yapılan heykellerin nesiller sonra niçin yapıldıkları unutuldu, yapılan heykeller tanrılaştırıldı. Tarihinde putlara tapış başladı. Putçular ortaya çıktı. Putçular ve putçular insanlık tarihinde insanları haktan sapıklığa götürdüler. taştan, tunçtan, ağaçtan, alçıdan ve benzeri maddelerden put yapımı devam etti. Böylece saygı ve anı için dikilen heykeller zamanla putlaştılar. Bu yüzden İslam'da heykelcilik yasaklandı. Evet, bütün beşerin hakkıdır beka emeli, fakat bu hakkı ne taştan ne leşten istememeli. Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri bu. Nuh Aleyhisselam hiçbir peygamberin arzu etmediği ve etmeyeceği bir noktaya gelmişti. Milleti putperestliği yüzünden helak olmak üzereydi. Helakı son anda bizzat kendileri istemişti. Ama nasıl helak olacaklardı? Müminler nasıl kurtulacaktı? Allah Nuh Aleyhisselam'a buyurdu: bizim denetimimiz ve vahyimizle gemi yap. Gemi neydi? Nerede gezerdi? Nasıl bir şeydi bilinmiyordu. Nasıl yapılacaktı? Ayette bildirilen şuydu: Allah'ın emri üzerine onun denetimi altında yapılacaktı. İlk gemi vahiy eseriydi. Niçin yapılacaktı? O da Kur'an'da açıklandı. Denetimimiz altında ve vahyimiz gereğince gemi yap. Hem o zulmedenler hakkında azabın kendilerinden kaldırılması için bana dua etme. Çünkü onlar suda boğulacaktır. Geminin görevi inananların kurtuluşuna vasıta olmaktı. Nuh Aleyhisselam emre uydu, gemi yapmaya koyuldu. Nuh gemiyi yapıyordu. Milletin inkarcı ilerleyenleri yanından geçtikçe her defasında onunla alay ediyorlardı. Nuh, bizimle alay ediyorsunuz ama alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kime sürekli azabın ineceğini göreceksiniz dedi. Şimdi bir şeyi Allah için yaptığın zaman tarafından alay edilmesi gündeme gelebilir. Buradan bunu anlıyoruz. Ama Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler bundan hiç yüksünmeden Allah'ın emri neyse ona devam ediyorlar değil mi? İşte sakalı buna benzetebilirsiniz. Bilmem ne sakal der. Kimin bilmem ne sakal der. Dalga geçer. Ama sen ne için yapıyorsun? Allah'ın emri olduğu için yapıyorsun. Allah'ın emri gereği yapılan bir şey, Resul'ün emri gereği yapılan bir şey, insanların kınaması yüzünden asla terk edilmez. Hazırdı. Tahtadan yapılmış ve mıhla çakılmıştı. Bunun üzerine biz de gök kapılarını boşanan sularla açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su belirtilen bir ölçüye göre birleşti. Tufan başlamıştı. Gök boşalmış, yer kaynaklaşmıştı. Gökten sel iniyor, yerden su fışkırıyordu. Aman ya Rabbi, bu ne haldi? Allah'ın emri Nuh Aleyhisselam'a geldi. Her cinsten birer çifti ve aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu gemiye bindir. Zaten pek az kimse iman da onunla beraberdi. Nuh Aleyhisselam emri yerine getirdi, şöyle dedi: binin gemiye. Onun yüzmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Hiç şüphe yok ki Rabbim çok bağışlar ve merhamet eder. Bindiler, gemi fayrab etti. Allah'tan emir geldi: ey Nuh, sen ve beraberindekiler gemiye yerleşince bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun. Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısın de. Bu duayı ettiler. Gemi Allah'ın muhafazasında akıp gitti. Gemi dağlar gibi dalgalar içinde içindekileri götürüyordu. Nuh dışında kalmış oğlunu gördü, bağırdı: ey oğulcağızım, gel bizimle beraber bin, kafirlerle birlik olma. Baba bir parça. Nuh da bir baba sonuçta. Tufan ortada, inanmayan oğul karşı tarafta. Baba yüreği ve peygamberlik görevi. Baba şefkat gösteriyor, peygamber görev yapıyordu. Oğul babaya uyacak mıydı? Oğul kurtuluşu bulacak mıydı? Dağa sığınırım, beni sudan kurtarır dedi. Allah emri kesindi. Tufana dağ ne desindi? İmansız oğul dağa güvendi. İmansızlar Nuh Aleyhisselam'ın bu oğluna ne kadar benzerdi? Hiçe güvenirdi. Günün birinde mutlaka tepelenirdi. Nuh Aleyhisselam oğluna cevap verdi, oğlunun yanlışlığını düzeltti. Bugün Allah'ın buyruğundan onun rahmet ettikleri dışında kurtulacak yoktur. Bir kurtaracak varsa o da Allah'tı. Oğlu direnince Nuh Aleyhisselam ellerini Allah'a açtı, yalvardı: Rabbim, oğlum benim ailemdendir. Sen ailemi kurtaracağına dair vaadinde haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. O kötü işlidir. Yani o bir kafirdir. Öyleyse bilmediğin şeyi benden isteme. Ben seni cahillerden olmaktan men ederim buyurdu. Allah Nuh'a haksızlık yapanlar için bana dua etme emrini vermişti. Aleyhisselam'da babalık şefkatiyle inanmayan oğlu için dua etmişti. Oğlunun ehlinden olmadığını öğrenince, yani iman etmemesi sebebiyle, Nuh şöyle dedi, tevbeye girdi. Rabbim, bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum. Aleyhisselam kusurundan hemen döndü ama oğlu küfründen dönmedi. Baba oğul birbirine bakıştı. Aralarına dalga girdi, oğul da boğulanlara karıştı. Baba hakka davette zaman mekan aramaz. Oğul küfürde hidayet bulamaz. Hidayet başka şeydi. Onu Allah ihsan ederdi. Allah nasip etmezse baba peygamber de olsa neylerdi. Nasipsizlikte oğul yalnız değildi. Nuh Aleyhisselam'ın karısı da hakkında hüküm geçmişlerdendi, küfür seçmişlerdendi. Bilinmeyen kapsamda Allah'ın takdir ettiği süreç devam etti. Müminler gemiyle yüzdü, kafirlerin boğulduğu yüzde yüzdü. Allah'tan emir geldi. Ey arz suyunu yut ve ey gök yağmuru tut. Su çekildi, işte bitti. Gemi cudiye oturdu. Tufan sona erdi, yeryüzü temizlendi. Onlar günahları yüzünden suda boğuldular, ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Yardım ancak Allah'tandı. Onlar yardımı putlardan ummuşlardı. Allah onlara yardım yapmadı. Allah'ın yardımı inananlaraydı. Hak inancı yaşayanlaraydı. Geçmişe, hale, geleceğe şamil bir kanun koyuldu. Haksızlık yapan millet Allah'ın rahmetinden uzak olsundu. Necat bulsundu, kurtulsundu. Kurtuldular. Biz de Nuh'u ve beraberinde bulunanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Onları ötekilerin yerine geçirdik, halifeler yaptık. Gemi cudiye oturmuş, gemidekiler kurtulmuştu. Sular çekilmiş, yeryüzü kurumuştu. Gemiden iniş, biniş gibi emirle oldu. Ay Muharrem, gün 10'du. 10 Muharrem. Ve seninle beraber olan topluluklara bizden bir selamet ve bereketle gemiden in. İndiler, yurt edindiler, artık yeryüzü kafirden, onlar küfürden temizdiler. Gemi uzun ömürlü Nuh Aleyhisselam ve milleti sonrakilere birer ibrettiler. Hem ne ibret? Allah ona salat ve selam etsin ve bütün peygamberlere de. İnşallah haftaya ve diğer peygamberlerin tevhid mücadeleleriyle devam ederiz.
Hadiste de gelen bir şey oldu abi.
İşte ayette diyor ya Tudi diye.
Tudi bu yani. Şu PKK'nın kovaladıkları cüzü de.
Allah'a emanet.